Ayrım 14.
Atatürk'ün bana anlattıkları, Falih Rıfkı Atay, böyle şuralar mevcut olup da asker topluyor, silah temsil ediyor ve orduyla da münasebette bulunuyorsa, katiyen meniyle bu kabil müteşekkil şuraların da lavı, iki, bunun için A, iki fırkalı olan üçüncü ve dört fırkalı olan 15. kol ordular müfettişlik emrine verilmiştir. İş bu kol ordular harekat ve asayiş hususatında doğrudan doğruya müfettişlikle ve muamelat-ı cariye yani muamelat-ı zati kuvveti umumi ve saire gibi hususatta kemaf-ı sabık harbi nizaretiyle muhabbere edeceklerdir. Fırka veyahut mıntaka kumandanlığı veya bir vazife hususiyeti tayin edilecek zabıtanın tayin veya tedbirleri müfettişliğin muvaffakat ve talebiyle olacaktır. Mahaza sair hususatça lüzum ve menfaat görerek müfettişliğin verdiği talimatı kol ordu kumandanlıkları aynen tatbik edeceklerdir. Bilhassa ahval-i sıhhiye pek mühimdir. Bu zemindeki tetkikat ve icraatın ahaliye de teşmili lazımdır. B. Müfettişlik mıntıkası Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetleriyle Erzincan ve Canik müstakil livalarını ihtiva eylediğinden müfettişin yukarıdaki taad edilen vezaifi tedbir için vereceği bir cümle talimatı işbu valilerle mutasırıflar doğrudan doğruyu ifa edeceklerdir. 3. Müfettişlik hududuna mücavir vilayet ve elviye-i müstakille Diyarbakır, Bitlis, Mamuretülaziz, Ankara, Kastamonu vilayetleriyle kol ordu kumandanlıkları da müfettişliğin ifa-i vazife sırasında resmen vaki olarak müracaatlarını nazarı dikkate alacaklardır. 4. Müfettişin hususat askeriyeye ait merciği, harbiye nezareti olmakla beraber hususat-ı sahiri için makamat-ı aliye-i aidesiyle mukabere edecek ve iş bu muhabereden Harbiye Nazaretine de haber verecektir. Harbiye Nazırı Mehmet Şakir bin Numan Tahir. Müfettişlik meselesinin Erkan Harbiye Umumi'ye ikinci reis tarafından hatırlatıldığını söylemiştim. Sonradan öğrendim, bazı şeyleri ilave edeyim. Fevzi Paşa'nın iddiatçı olduğundan şüphe eden hükümet kendisini makamından uzaklaştırmak için galiba birinci ordu müfettişini teklif etmişler. Halbuki başka bir yerde söylediğim sebeplerle Fevzi Paşa'nın Erkan Harbiye reisinde kalması lazımdı. İstifa teklifini kabul etmemekte ısrar etmiştir. Gene o sıralarda Mersin'in Cemal Paşa Konya'da ihdas olunan bir müfettişi tayin olunduğu için benim de yeni vazifemi almaktan tabii ve kolay olmuştur. Samsun'da Rumları tazyik eden Türkleri tedip etmek üzere Anadolu'ya gönderilmek istenen Mustafa Kemal, böylece bütün şark vilayetler için ordu müfettişi salahiyetini almıştır. Ne âlâ şey, ben o gün bütün bunları bilmiyordum. Tarih bana öyle müsait şartlar hazırlamış ki, kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duydum tarif edemem. Nezaretten çıkarken heyecanımdan uzaklarımı ısırdım hatırlıyorum. Kafes açılmış, önümde geniş bir alem, kanatlarım çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim. Ordu müfettişi. 9. ordu müfettişi Mustafa Kemal Paşa artık Erkan-ı Harbiyesini teşkil etmek yolundadır. İkinci reisle konuştuğu sırada yanına alacaklarını kendi seçeceğini söylemiştir. Erkan-ı Harbiyesinde şu isimleri görüyoruz: Reis Miralay Kazım Bey, rahmetli General Kazım Dirik, Erkan-ı Harp Husrev Bey, eski Berlin Büyükelçisi Husrev Geredi, Arif Bey, Mebustu sonradan suikastçılarla beraber idam edilmiştir. Doktor İbrahim Talib Bey Mebus, Doktor Refik Bey, rahmetli başvekil Doktor Refik Saydam. Başkalarıyla beraber Erkan Harbiye 20-25 kişilik bir yakın tuttu. Merkezi Sivas'ta bulunan 3. Kol Ordu'nun kumandanı Salahattin Bey Konya'ya tayin edildiğinden onun yerine de Miralay Refet Bey'i, Mebus General Refet Bey'le seçti. Bu muameleler olurken bir yandan da yol hazırlığı yapmakta, hususi ve resmi ziyaretlerde bulunmaktaydı. Harbiye Nazırı 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla kendisini Sadrazam Paşa'ya bizzat takdim etmek istedi. Sadaret makamında altın gözlüklü bakışları sevinçten parlayan damat Ferit Paşa bana çok iltifat etti. İltimadının ne kadar derin olduğunu, benden çok şeyler beklediğini söyledi. Tatmin edici cevaplar verdim. Bana mutlak selahiyetler vermiş olduğunu ima eder sözler sarf etti. Veda ederken her arzunuzu doğrudan doğruya bana yazabilirsiniz. Derhal yapılacağından emin olunuz diyordu. bunun çok faydalı olacağını söyleyerek derin teşekkürlerimi tekrar ettim. Sadaret makamından çıktık. Şakir Paşa ile holde yürürken bana dedi ki, ister misiniz Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey ile sizi konuşturayım. Çok münasip olur efendim. Vazifemin o makamla alakası vardır. Mehmet Ali Bey'i daha önce tanımış olduğumu söylemedim. Dahiliye Nazırlığı Bürosu'nda Şakir Paşa pek iyi bir tertip bulunmuş olmaktan adeta sevinerek Mehmet Ali Bey'in yüzüne baktı, beni gösterip Samsun'daki vakanın tahkikini memur Mustafa Kemal Paşa diye takdim etti. Mehmet Ali Bey de sevinç alametleri göstererek elimi tuttu. Şakir Paşa'ya dedim ki, sizi tebrik ederim. Çok isabetli bir intihapta seçimde bulundunuz. Ben zaten paşayı tanıyıp takdir etmiştim. Kanaatime siz de iştirak etmiş olduğunuz için bahtiyarım. Oturduk. Mehmet Ali Bey dahiliyeye ait işlerde bana her kolaylığı yapacağından, doğrudan doğruya muhaberede bulunacağımızdan bahsetti. Pek samimi ayrıldık. Şimdi size mahrem bir buluşmadan bahsedeyim. Süleymaniye sokaklarından birinde hoş bir ev. Buraya vakitsiz ve teklifsiz gitmiştim. Kim olduğumuzu bilmeksizin bize elin içinde gören hizmetçi kız, ne istiyorsunuz, beyefendi hazır değil diyordu. Kızcağızı, hele bizi misafir odasına al, bir taraftan beyefendi de hazır olur dedim, odaya girdik. Hizmetçi kıza fazla bir şey söylemeye lüzum kalmadan ev sahibi beyefendi güler yüzüyle içeri girdi. Ne haber, ne haber, bu ne baskın? Kimdi tahmin ediyor musunuz? İsmet Bey, İsmet İnönü. Vaktim var, sana hikayeyi kısaca söyleyeyim dedim ve her şeyi anlattım. Ben yerleşinceye kadar sen de bana yardım edeceksin ve iş başladığı vakit yanıma geleceksin. Veda etmek üzere ayağa kalktım, ellerimi tuttu. Biraz daha konuşsaydık dedi. İstanbul'da kaldığım kadar benimle mümkün olduğu kadar az alakalı görünmesinde rica ettim. Fethi Bey'i öteki mevkuflarla, tutuklularla beraber Bekir ağabeyliğine nakletmişlerdi. Bir iki defa da yanlarına gitmiştim. Tekrar ziyaret ederek mahremlerine de bu müjdeyi vermek istedim. Önce hapishane müdürünün odasına girdim. Müdür beni hürmetle karşıladı ve ben oturduktan sonra ayakta durdu. Oturunuz Ali Bey dedim. Bu Ali Bey Buğlan 7 Harbi'nde kumandanının kendisine tembih etmemiş olmasından bana yanlış malumat verdiği için açığa çıkardığım 20. Alay kumandanıydı. Kabahatin olma olmadığını sonradan anlamıştım. Şimdi karşımda duran ve arkadaşların nezareti altında bulunduran o idi. Hatta açığa çıkarılmış olması ona emniyet kazandırmış olmalıydı. Namuslu insanları müdafaa etmek borcumuzdur. Ali Bey müstesna bir asker olmayabilirdi fakat cephelerde fedakarlık etmiş olanlardandı. Emniyetsiz bir kumandanın kurbanı, hakkı razı olacak kadar da temiz kalpliydi. Artık söyleyebilirim. Hapishane müdürü sıfatıyla son ziyaretimde bana dedi ki, paşam haber aldık, Anadolu'ya gidiyor musunuz? Ne vakit emrederseniz mevkuflardan istediklerinizi yanıma alarak size geleceğim. Ayağa kalktım, Ali Bey'in elinden tuttum. Bana muvaffakiyetimin ilk müjdelerini veriyorsunuz, teşekkür ederim dedim. Bütün koğuşta serbestçe dolaşmak istediğim için benimle beraber gelmemesini söyledim. Önce Fethi Bey'i gördüm, bir köşeye çekildik, vaziyeti hikaye ettim. Sonra koğuşları dolaştık, bazılarında birbirlerinin üstüne yığılmış insanlar sıkışıp kar yolular. İşlerinden biri üstüme atıldı boynuma sarılarak. Görüyor musun Kemal, ne haldeyiz dedi. Hüsrev Sami. Bazı büyükleri odalarında vakit öldürmek için oyun oynar buldum. Mahremlerimizle Ali Bey'le bir tertip yapmak mümkün olacağını konuştuk, veda ettim. Yunanlılar İzmir asker çıkarmazdan biraz önce galiba Mayıs'ın 14. günü Sadrazam damat Ferit Paşa'nın Nişantaşı'ndaki evine akşam yemeğine davet diyedim. Muayyen saatte gittim. Benden başka henüz kimse yoktu. Kısa birkaç kelimeden sonra uzunca bir durgunluk devam etti. Kendisinde Harbiye Nazırı ile beraber gördüğüm zamanki samimiyetten eser yoktu. Benim yalnız kalmaktan sıkılıyor gibiydi. Bir aralık saatine baktı. Acaba nerede kaldı? Neyini mi bekliyordunuz efendim? Evet, Cevat Paşa Hazretleri gelecekti. Gene sükut. Biraz sonra Cevat Paşa salonuna girdi. Hemen üçümüz beraber yemek salonuna geçtik. Sofrada çatal ve tabak tıkırtılarından başka ses yok. Üçümüz de susuyoruz. İçimden gelen sualleri kendi kendime içimden cevap vermeye çalışıyordum. Herhalde benimle konuşacak bazı şeyleri olmalıydı. Belki de çok önemli meseleler vardır. Sofradan sonraya saklıyordur diyordum. Yemeğin sonuna yaklaşmıştık. Sadrazam Paşa kısa bir cümlesiyle beni vehimlerinden, kuruntularımdan kurtardı. Cevat Paşa'ya ve bana bakarak yemekten sonra biraz görüşelim dedi. Emir buyurursunuz. Ortasında geniş bir masa bulunan çok dar fakat hoş bir salon, daha ayaktayken sadrazam dedi ki, bir harita getirsek de müfettiş başı onun üzerine izahat verdi. Kipert'in atlısı geldi, anladı paftasını bulduk, sadrazam paşaya baktım. Ne cihetlerden izahat emir buyurulur dedim. Mesela dedi, Samsun ve havarisinde ne yapacaksınız? Kelimeler adeta ağzımdan dökülmeye başladı. Efendim dedim, İngiliz raporlarına göre Samsun ve havarisinde bazı karışıklıklar varmış. Biraz mübalağalıdır zannediyorum. Ne de olsa bunlar basit şeyler. Yarın ne yapacağımız tetkikat ile hallederiz. Şimdiden isabetli bir şey söyleyememekten korkarım. Cevat Paşa'ya döndü. Siz ne dersiniz? Cevat Paşa pek tabii bir tavırla. Öyledir efendim. Bu gibi işler yarın da hallolunur. Kanaat getirmemiş görünen sadrazamın kafasında daha büyük bir endişe sual şekli arıyordu. Derken biraz heyecanlı bir sesle sordu. Pekala, siz bana harita üzerinde nerelere kadar kumanda edeceksiniz, gösterir misiniz? Vesveseye düştüğü noktayı hemen anlamıştım. Efendim, henüz ben de pek iyi bilmiyorum. Belki takriben Kipert'in küçük haritasına elimi koyarak ihtimal şu kadar ufak bir parça diye bazı vilayetleri gösterdim ve manalı bir tarzda Cevat Paşa'nın yüzüne baktım. Ben haritadan elimi kaldırırken o da ilave etti. Efendim dedi, Paşa tabii onun tıkadaki kuvvete kumanda edecek. Zaten nerede kuvvet kaldı ki? Sözünü tamamlarken vaziyetim hiç de elimi etti. Olmadığını anlatmak istermiş gibi masadan uzaklaşır gibi oldu. İçimden Cevat Paşa'ya teşekkür ediyordum. Her birimiz birer koltuğa çekildik ve kahvelerimizi içmeye başladık. Damat Paşa ferahlamış gibiydi. Ne vakit hareket edeceksiniz? Ne vakit emir buyurulursa? Ben hazırım. Arzu ederseniz yarın veya öbür gün. Zat-ı Şahane'yi ziyaret ettiniz mi? Hayır efendim. Ziyaret etmeden mi gideceksiniz? İrade buyurulmadı. Ben irade-i semiyeyi tebliğ ediyorum. Yarın kendilerini ziyaret ediniz. Peki efendim.
Ayrım sonu.